Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir Alim Bir Eser programından sizlere canlı hitap etmenin, canlı yayında hitap etmenin zevkini yaşıyorum efendim. Erkam Radyomuz'da bugün de Allah nasip etti, sizlerle bizleri buluşturdu. En son biliyorsunuz İmam Gazali Hazretleri'nin Ledün Risalesini, Risaletül Ledünniye eserini 4 program konuşmuştuk. Mütalaa, müzakere etmiştik elhamdülillah. Şimdi de yeni bir eserin kapısındayız. Bu kapıyı çalmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bizim vazifemiz kapıyı çalmaktır. Kapının açılıp açılmaması bizim vazifemiz değildir. Ey hakikat talibi, kapıyı çal. Çalmaya devam et. Kapıda dur, bekle. Açıldı, açılmadı mülahazasında sakın olma. Senin vazifen sebeplere teşebbüstür, netice değildir. Neticenin sahibi başkadır. Her şeyi sahibine bırakmak da edebin temel esaslarındandır. Evet, kıymetli dostlar, bugün benim hayatımda çok özel bir yeri olan, hakikaten zihin dünyama, gönül dünyama çok mühim bir katkıda bulunmuş olan küçük bir eser ama muhtevası, zenginliği, çağrışımları bendenize göre çok zengin bir eser. Bu eserin efendim tanıtımı, paylaşımını sizlerle gündeme getirmek istiyorum. Bu nedir? Rutbetül Hayat. Hayat nedir diye tercüme edilmiş İnsan Yayınları İrfan dizisinden. Ahmet Yesevi'nin hocası Hace Yusufi Hemedani Hazretleri. Çok büyük bir zat. Efendim pek çok manevi imkanın, şartların açığa çıkmasında, birçok vesilenin oluşmasında duası kabul olunmuş bir zat, fiili duasıyla da ciddi ön plana çıkan bir zat, Hace Yusufi Hemedani. Efendim çok Türkçe'de, Türkiye'de maalesef bilinmiyor. Ancak işte böyle biraz meraklıysanız, biraz böyle arkeolojik kazı yapma tutkunuz varsa, arzunuz varsa, biraz böyle ilim ve irfanla ilgili eserleri bulup çıkarma hevesiniz varsa belki karşılaşıyorsunuz. Öbür türlü kaybolup gidiyor. Efendim Hace Yusufi Hemedani 441 senesinde İran'ın Hemedan şehrinin Buze Necirt köyünde, telaffuzu çok zor, Buze Necirt köyünde doğdu. 18 yaşında ilim tahsili için Bağdat'a gidiyor. Burada Şafii Fakih ve Nizamiye Medresesi'nin ünlü müderrisi Ebu İshak Şirazi'den ders alıyor. Fıkıh, hadis, kelam, efendim bunları okuyor. Cedel ilmini okuyor hatta. 441 derken hicri olarak söyledim. Yani yaklaşık işte binli seneler, 1050'ler vesaire gibi düşünebilirsiniz. 1083, 1080 o civar. Evet, Horasan, İsfahan, Semerkant ve Buhara'da hadis alimlerinden hadis öğreniyor. 65 yaşlarında vaiz ve sufi ünvanıyla tekrar Bağdat'a dönüyor. Ömrünün son yıllarını Merv ve Herat'ta irşatla geçiriyor. Bu büyük zat efendim 1140'da, evet tarihi ben size yanlış hesapladım galiba. 1083 falan demiştim de uydu. Evet, 1140'da vefat ediyor. Rutbetül Hayat, Keşf, Risale der Adab-ı Tarikat gibi pek çok eseri var. Ondan sonra bu eserleri tabii Türkçe'ye de çok fazla kazandırılmamış. Kazandırılmış olanları da var ama en önemli belge niteliğinde eseri elimizdeki eseridir. Küçük bir eser bu. Ama dediğim gibi muhtevası itibariyle zengin bir eser. Şimdi biraz teknik malumat verme lüzumu hissediyorum.
Daha sonra muhtevayla uğraşacağız. Efendim Hicri 5. 6. asrın önde gelen sufilerinden, ehli irfanından Hacı Yusuf Ehmedani hem şahsiyeti hem de Ahmet Yesevi ve Abdülhalik Gücdivani gibi iki büyük zatın şeyhi, mürşidi olması itibariyle son derece etkileyici bir şahsiyet. Bu yüzden Hacegan, Yeseviye ve Yeseviye'nin bir kolu olan Bektaşiye tarikatlerinin tarihi köklerini ve fikriyatını tetkik etmek isteyenler varsa öncelikle bunların birleştiği noktada bulunan Yusuf-u Hemedani'yi efendim tanımak durumundadırlar. Yani böyle bir rolü de var, fonksiyonu da var, bunu söyleyelim. İşte bu tercüme şu anda benim sizinle paylaştığım 3 risaleden oluşuyor. İlki ve tercümenin büyük kısmını teşkil eden risale Rütbetül Hayat, hayatın mertebeleri demek aslında. Yani hayat tek kademeden ibaret değildir. Hayat tek boyutlu değildir. Hayatın mertebeleri vardır. Seviyeleri vardır, aşamaları vardır, katmanları vardır diye Rütbetül Hayat ismini vermiş. Efendim tabii bu kitabın içeriğinde dolaştığımızda bu hayat mertebelerinin neler olduğunu ve bize ne şekilde tekabül ettiğini efendim fazlasıyla inşallah konuşmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Daha fazla teknik malumat arzu edenler, işin arka planını merak edenler efendim ilgili ansiklopedi maddelerine başvurabilirler, başkaca kaynakları tarayabilirler ya da elimdeki eserin ön söz kısmını okuyabilirler ki ön sözde epeyce teknik malumat veriliyor. Yusuf Hemedani'nin hayatı anlatılıyor, ondan sonra mürşitleri anlatılıyor, ona tabi olanlar anlatılıyor, kaynaklarda nasıl geçtiği anlatılıyor vesaire birçok noktada efendim paylaşımlar var. Atıflar var, eserleri ve fikirleri anlatılıyor gibi. Yani bunları çalışmak mümkün. Şimdi gelelim asıl eserin muhtevasına. Bakınız bu eser dediğim gibi benim hayatımda çok etkili olmuştur. Bir cümlesinden dolayı Allah bana bir kitap yazma lütfunda bulunmuştur. Teselliler kitabı diye. İnsan neyle teselli oluyorsa odur cümlesi Yusuf Ehmedani'ye aittir. Çok etkili bir cümle. Sen neyle teselli oluyorsun? İnsan teselli olduğu şeyle canlıdır, hayattadır, hayatı onunla bakidir diyor. Bu ifade tabii insana çok yeni iş çağrışımlar sunuyor. Evet, Bismillah diyoruz, başlıyoruz. İlahi, sıfatların en seçkini, celalinin yüceliği, peygamberlerinin azameti, şehitlerin kanı ve mümtaz kullarının nefesi hürmetine senden ilimde ziyadelik, artış, rızıkta bereket, ölmeden önce tevbe, ölürken bağışlanma, avf, öldükten sonra rahat, cehennemden kurtuluş, cennete girme ve dünya ve ahirette afiyet diliyoruz. Amin, amin, amin. Ehadiyet sarayı kullarının en zayıfı, Samediyet mertebesi acizlerinin en güçsüzü Abdülhalik bin Abdülcemil, Allah ondan razı olsun diyor ki, aldanış, bir rivayetle başlıyor eser kıymetli dostlar. Aldanış, neşelenme, nefsani duyguların ve şeytani vesveselerin galip gelme zamanı olan gençlik yıllarında bu fakirin gönlüne ansızın lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir ayetinin cezbesi ve hakikati arama isteği doğdu. Şimdi bakın gençliği tarif çok önemli. Gençlik hakikaten aldanışın, neşelenmenin yani böyle bir fuzuli neşelenme, coşkunluk diyeyim. Yani şirazeden çıkabilme, şirazenin kopup dağılabilmesi hengamı, nefsani duyguların ve şeytani vesveselerin galip gelme zamanı olan gençlik yılları, gönlüne böyle bir lütuf geliyor. Ne kadar güzel bir şey. Lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir ayetinin cezbesi hasıl oluyor. Demek ki bu ayet bayağı bir gönlünde sarsıntıya yol açıyor, ihtizaza getiriyor gönlünü. Ve hakikati arama, taharri, hakikat isteği doğdu. Allah şerefli işleri sever aziz dostlar. İşlerin de şerefi vardır. Yaptığımız işlerde Allah'a dönük, yönelik pencereler açılırsa, rıza-i ilahi gözetilirse işte o işler şerefli olur. Allah da şerefli işleri sever. Eğer Allah ile sohbet edemiyorsan onunla sohbet edenlerle sohbet et. Kimin Allah'la sohbeti fazlaysa sen de onlarla sohbet et. Sözünü idrak etmenin azmi bende kararlı hale geldi diyor. Evet. Efendim, gaybın ilham vericisi, bu çaresizin, biçarenin düşünce sayfasını hidayet kalemiyle, düşünce sayfasına hidayet kalemiyle şunu nakşediyordu. İlahi ikramlara ve nasibe kavuşmak, bu saadete ulaşmak, gerçek bir arife tabi olmadan, şefkatli bir efendinin peşine düşmeden mümkün değildir. Kim bir şeyi ister ve ciddiyetle azmederse, onu elde eder sözünün doğru hükmü ve Allah dilediği insanı nuruna kavuşturur nişanı üzere. Ben de efendim bu yola revan oldum ve Yusuf-u Hemedani'nin ilmine, irfanına talip oldum diyor. Yusuf-u Hemedani'nin ilmine, irfanına talip oldum. Kim söylüyordu bunu? Bir daha söyleyelim. Abdülhalik bin Abdülcemil. Demek ki Yusuf-u Hemedani'ye tabi olan zatlardan biri bu. Ondan bir atıfla başladı efendim eserimiz. Evet, şimdi bütün bunları, bu süreçleri anlatıyor. Aynı şekilde efendim tüm insanların, gerek padişah olsun, gerek vezir olsun, alim olsun, zahit olsun, derviş olsun, avam olsun, havas olsun, herkesin efendim ilimde, irfanda bir yol takip etmesi önemlidir. Bir ize basarak yürümesi önemlidir. Sonra kendi izini bulabilir. Kendi yolunu, kendi sesini bulabilir. Amenna ve sadakna. Ama efendim öncelikle bir ize basması hüner edinmek açısından, irfan edinmek açısından elzemdir, kaçınılmazdır. Evet, bu biliyorsunuz maddi işlerde de böyledir. Bir sanat, bir zanaatkarlık öğreneceğiniz zaman ne yaparsınız? Önce bir ustanın izine basa basa, tabirindeyse, yürürsünüz. Ondan iz alırsınız, işaret alırsınız, nişan alırsınız, hal alırsınız. Sonra kendi tarzınızı pekala oluşturabilirsiniz. Zaten asıl olan taklitte kalmamaktır. Yani talebenin hocasını geçmesi daha güzeldir. Keşke öyle olsa. Efendim, ustasını geçmek, geçen çırak daha makbul bir çıraktır. Yoksa ustası seviyesinde kaldığında terakki olmaz. İnsanlığın da ilerlemesi lazım. İlmin, hünerin de ilerlemesi lazım. Bunun için de aynı yerde kalmak, sırf taklitte kalmak da doğru değil. Daha ileri, hep daha fazla, hep daha fazla. Manevi konularda biliyorsunuz bilhassa hırs caizdir. Yani bu uğurda gayret etmek lazımdır ve azim azami mertebede kullanılmalıdır, gereklidir. Evet, şimdi bütün bunları Hazret bizimle paylaşıyor, kendi serencamını bize anlatıyor. Ondan sonra neler yaşadığını, hangi aşamalardan geçtiğini, kendisinin nasıl bir yol takip ettiğini, efendim bunların hepsini bize anlatıyor. Şimdi geliyor efendim Hacı Yusuf-u Hemedani'nin biraz şemailinden bize bilgi vermeye sıra. Yani o şemaili anlatıyor. Kendisinin onunla ilgili gözlemlerini, izlenimlerini paylaşıyor. Ve diyor ki mübarek bir ayağı kısaydı diyor. Yüzlerinde çiçek hastalığından kalma leke ve izler vardı. Sakalları uzun ve kızıl idi. Biraz zayıftılar. Kimi görseler Hace, efendi diye hitap ederlerdi. Yani bazen bakın bu çok önemli bir şeydir. Karşınızdakine o söylediğiniz sıfat kendisinde olmasa bile siz öyle hitap etmekle şunu söylersiniz. Böyle ol. Yani ben sana böyle hitap ediyorum. Aslında seni böyle görmek istiyorum demenin de diğer adıdır. Bir incelik var orada. O yüzden eskiler birisine boş yere efendi demezlerdi yani. Birisine Hace, Molla, efendi vesaire diyorlarsa altında bak böyle değilsen bile böyle ol, ben seni böyle görmek istiyorum, benim gözümde istikbalde en azından böylesin demektir. Bir gizli motivasyon, şevklendirme yoludur o, yönlendirme yoludur. Çok da incelikli bir yoldur. Hoş. Bu zamanlarda bu tür incelikleri maalesef unuttuk. Yani bu hitap şekillerine bile yansılı birbirine insanların nasıl hitap ettiklerine bakınız. Oradan incelik seviyesini anlayabilirsiniz. Zarafetin, efendim letafetin ne düzeyde olduğunu çok rahat kavrayabilirsiniz. Efendim çok yolculuk yaparlardı diyor ki eskilerin en önemli özelliklerinden biri seyahattir. Çünkü seyahatte sıhhat bulunacağını, maddi ve manevi sağlığın, sıhhatin seyahatte olduğunu kavramışlardı hadis-i şerif üzere. Efendim o yüzden de seyahat ederlerdi. O seyahat de böyle bir turistik seyahat değildir. Efendim seyahatle turizmi karıştırmamak lazım. Şimdi bugün bile insanlar maalesef gidiyorlar mübarek beldelere, işte Mekke'ye, Medine'ye, başka yere. Oraya turistik bir mantıkla gidiyorlar. Yani orada ne bileyim ben zevk, eğlence, işte görülecek yerler, şuralar bu rahat, konfor, bunlar için gidilmez. Bu bir tam turist mantığıdır. Turist dediğimiz varlık yüzyıllık mazisi olan bir varlıktır. Yani İngiliz turist ve tatil kültürünün bundan işte 100-150 yıl önce ortaya çıkmasıyla belirmiş bir tipolojidir. Müslüman seyyah olur, Müslüman seyr-ü sefer eyler ama efendim turist olmaz. Turist turlayan kişidir. Bir mekan oburudur. Mekanı tüketir. Mekanın içindekileri tüketir. Hazcıdır. Dolayısıyla ibret nazarıyla bakmak gibi bir derdi yoktur. Onun derdi habire telefonuna ya da kamerasına bir şeyler çekmektir. Fotoğraf çekmektir. Sürekli bir yerlere kayıt altına almaktır. Gittiği yerlerdeki en iyi yemekleri yemektir. Mekanın görselliğinden istifade etmektir. Vesaire vesaire. Ama seyyah kalbini bir ayna gibi mekanın koridorlarında dolaştıran insandır. Seyr-ü sefer eyler, mekanla konuşur. Mekandaki menazırla konuşur, manzarayla konuşur ve oradan kendisine hal devşirir. Yani mekanı tefekkürle seyahat etmek bir ibadet biçimidir. Dolayısıyla niye? Çünkü Allah'ın ayetlerine şahit oluyorsunuz. Ayetlere şahitlik ibadet cümlesinden değil midir efendim? Evet. Çok seyahat ederlerdi. Elbiseleri yünden ve yamalı olurdu. Mütevazı. Sade ve mütevazı. Yani kendisini sadece kıyafetiyle ön plana çıkarmak değil. Efendim, imaj oluşturmak değil. Bugün hani imaj makerlar falan var biliyorsunuz. Bu popüler psikoloji kültürünün oluşturduğu modern dünyanın sahte imaj oluşturucularının ortaya koyduğu bir kültür var. Efendim en büyük imaj bizim orijinalliğimizdir. Sadeliğimizdir, temizliğimizdir. Bu bakımsız olalım, dağınık olalım, pasaklı olalım filan anlamında değildir. Onu da özellikle söylüyorum. Bakın buralardan bizim prensipler devşirmemiz lazım da o anlamda söylüyorum. Yedikleri arpa ekmeği, darı ekmeği ve çekirdek yağıydı. 40 günde bir defa tavuk eti yerlerdi. Bakınız bizim ehli irfanın en önemli özelliklerinden biri her birinin adeta bir gurme gibi oluşudur. Yeme içmeye karşı mesafeli oluşlarıdır. Bir başka şey etle aralarının çok kuvvetli bağlantılarının kuvvetli olmamasıdır. Eti az yemeleridir. 40 günde bir. Bu 40 günde bir meselesini ben çok görmüşümdür. Yani öyle haldır huldur et yiyen insanlar değil. Çünkü et biliyorsunuz insandaki kuvve-i gadabiyeyi, kuvve-i hayvaniyeyi canlandırır. Yani sürekli bir et yeme ondan sonra insandaki kimyasal yapıyı, beden kuvvelerini bozuyor, değiştiriyor. Efendim o yüzden dikkat ediyorlar. Yani manevi yol almak, hakikat yolunda yol almak isteyen insanların mutlaka gıdasına dikkat etmesi lazımdır. Yediğin, içtiğin seni teşekkür eder, oluşturur. Sen onlardan müteşekkilsin. Dolayısıyla yediğin, içtiğin aynı zamanda duygularına dönüşür, aklına dönüşür, vücut kimyana dönüşür ve orayı çok etkiler. Şimdi bazen deve ve koyun eti yedikleri de olurdu ama nadir yani çok az. Çizme imalatı ve çiftçilik yaparlardı. Başkasına bağımlı yaşamazlardı. Yani cerci hoca değillerdi. Başkaları benim adıma kazansınlar ben de oturayım yiyeyim değil. Hayır hocalığın zaten bir emeği vardır ona hiçbir şey diyemeyiz. Yani hoca ilim üretir, irfan üretir, hizmet eder, sohbet eder, muhabbet eder ayrı bir mesele. Onun da mutlaka bir karşılığı vardır. Ama eski zatlarda böyle bir incelik de var. Yani bir yandan da elleri bir iş tutuyor. Bir yandan da bir geçim kaynakları var. Bir şeye efendim tutunmuşlar. Ne bileyim ben yanlış hatırlamıyorsam Niyazi Mısri Hazretleri mesela mum imal ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu tür küçük küçük meşguliyetleri var. Kendine ait bir geçim kapıları da var. Bunu da ihmal etmiyorlar ama şunu bir daha söylüyorum. Hocalık kendini ilme irfana adamanın getirdiği bedel ödenemez. Yani buna ne kadar imkan sunulsa karşılıksızdır. Çünkü hayatını vakfediyor. Kendini birçok şeyden mahrum ediyor. Bunun karşılığında insanlara ilmen, fikren, hissen hizmette bulunuyor. Bu çok büyük bir efendim iştir. Öyle kolay da bir iş değildir. Kolay kaldırılır bir yük de değildir. Bilenler bilir. Evet, daima Allah'a güvenir. Dünyayı imar için uğraşmaz ama uğraşanlara da engel olmazdı. Bu dünyayı imar meselesini daha evvel birazcık arz etmiştim. Efendim, dünyayı dünyevi imardan bizim uzak durmamız lazım. Dünyayı dünyevi imar ne demek? Dünyayı sırf dünya için gözeterek yapılan eylemler dünyayı imardır. Dünyaya ahiret namına yapılan işler, tabii usulünüzün de uhrevi olması lazım. Usulünüzün de nezih olması lazım. Çünkü vusul usulden geçer. Sağlam, güzel neticelere ulaşmak için sağlam yollar takip etmeniz icap eder. Efendim, yoksa dünyayı Allah adına gene Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde imar etmek yasaklanmış bir durum değildir. Dünyevi imar. Mesela şimdi gökdelen dikiyorlar değil mi? Bakınız. Gökdeleni dikerken siz çevresini harap ediyorsanız, oradaki bütün mahlukatın hayatını elinden alıyorsanız, ağaçları kesiyorsanız, yerine kocaman bir blok dikiyorsanız, betonu oraya koyup onu bütün o Müslümanca yaşayışın inceliklerini hissettirecek halden orayı uzaklaştırıyorsanız, bunu yapan kişinin Müslüman olması, alnının secdede çürümesi önemli değil. Orada yaptığınız yol, takip ettiğiniz yol, yordam yanlış. Yani 100 katlı bina çıkıyorsunuz, etrafında tamamen beton yapıyorsunuz, sonra da ben şahıs olarak Müslümanım diyorsunuz. Amenna. Kişi şahıs olarak Müslümansınız ama yaptığınız iş Müslümanca değil. Şimdi bakın, dünyanın imarı dediğimizde bir daha düşünmemiz lazım. Dünyanın imarı prensipte Allah adına, ahiret adına olduğunda sorun değil. Ama o imar esnasında takip ettiğimiz yol, yordam ve usulünde kesinlikle Müslümanca olması lazım diye düşünüyorum. Hazretin duruşundan ilhamen söylediklerim. Bir mola veriyoruz kıymetli dostlar. Moladan sonra devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımıza başlangıç yaptık bugün. Hamdolsun sizlerle efendim güzel bir söyleşinin ortasındayız. Siz mikrofonların arkasında olsanız, biz bu tarafında olsak da değişen bir şey yok. Kalpten kalbe, gönülden gönüle giden nice kısa yollar vardır, nice köprüler vardır. Efendim bugün Hayat Nedir eseri gündemimizde, Rutbetül Hayat, Büyük Arif Hace Yusuf-u Hemedani'ye ait. Tabii bu zatlar bazen efendim kendileri doğrudan doğruya eser kaleme almazlar. Eskiden öyledir. Mesela talebesi yazar. Sohbetleri zaptu rapt altına alınır, yazılır. Daha sonra bunlar vefatını müteakip ya da hayatındayken onun kendisinin tensibiyle, onayıyla iki kapak arasına getirilir, bir kitap yapılır, risale yapılır. Bu eser de onlardan biri ki başlangıçta bunu anlamış olmamız lazım, söylemiştim. Efendim talebesi Abdülhalik bin Abdülcemil isimli zat. Ondan sonra kendisi efendim Yusuf Hemedani'ye dair izlenimleri, gözlemleri, ondan duydukları, onun hal ve harekatı, sözleri, ifadeleri, beyanları, yerinde ortaya koyduğu sükut ve tepkileri, bütün bunları burada ilk kısımda yazmış, kaleme almış. Ondan ben de oralardan size atıflarda bulundum. Bulunmaya da devam edeceğim. Ondan sonra Yusuf Hemedani Hazretleri'nin ilim ve irfanından davranışlarına, harekatına yansıyan bazı umdeleri, esasları devşirelim diye efendim böyle bir yol takip ediyoruz. Birçok atıflar yaptım, söyledim. Ama mesela talebesi Abdülhalik'a söylediği çok güzel bir öğüdü var. Verdiği güzel bir öğüt var. Onu da paylaşmayı istiyorum. Tabii kitabı motomot okumadığım için, okumayı da doğru bulmadığım için bölüm bölüm bazı kısımlara yoğunlaşıp zoom yapıp tabirinde ise oraları kendimce açmaya gayret ediyorum. Diyor ki Hazret, ey Abdülhalik, bilesin ki hak yolunun yolculuğu yani süluk iki kısımdır. Bakın, hak yolunda yürümeyi iki kısma ayırıyor. Kim? Yusuf-u Hemedani Hazretleri. Birincisi süluk-u zahir, ikincisi süluk-u batın. Yani birincisi zahirde yol alma, ikincisi batında yol almadır diyor. Süluk-u zahir daima, bakın istisnasız, ilahi emir ve yasaklara riayet etmektir. Yani Allah'ın koyduğu emirler, yasaklar, sınırlar, bunlara riayet etmek, bunlara uygun yaşamak işin zahiri kısmı. Bu zaten olması lazım. Yani bir insanın dışarıda çıplak dolaşmaması gibi. Değil mi? Üzerinizi kar yağışında, yağmur yağışında, soğukta, güneşte vesaire örtmeniz zaten sizin yapmanız gereken bir vazifedir, temel iştir. Bu süluku zahir, daima ilahi emir ve yasaklara riayet etmek. İmkan ölçüsünde ölçüleri dini şeriatın ölçülerini muhafaza etmek, ondan sonra nefsin arzularından kaçınmaktır. Hevesat-ı nefsaniyeden kaçınmaktır. İkinci kısım olan süluk-u batın ise kalbi temizlemeye çalışmaktır. Yani kalpte kendi adımıza temellük hissi oluşturmak adına, kalpte duyguların merkezi olması bakımından oluşacak yanlış hissiyat adına ne varsa bunların temizlenmesidir. Nefsani kötü sıfatları yok etmek için gayret sarf etmektir. Şeriatın emirlerine uyacaksınız, evamir-i ilahiyeye daima riayet edeceksiniz ve içeride de hep kalbi temizleyeceksiniz ve nefsani arzuların elinde bir oyuncak olmamak için irade varlığı olmayı ortaya koyacaksınız. Zaten irade eden mürid o demektir, irade varlığı demektir. Nefsine karşı iradeli olan, efendim ilimden, irfandan yana iradesini kullanan, hayatı Allah adına yaşama iradesini ortaya koyandır. İradesini yok eden değildir. İradesini ortadan kaldıran değildir. Bu fıtrata da zaten mugayirdir, aykırıdır. Bizim insan olma adına hayırda, hakikatte irademizi sonuna kadar seferber etmemiz, gerçek anlamda mürid olmamızı doğurur. Evet, batın temizliği dedikleri işte budur. Kalp zikrinde sınırsız bir çaba ve azim gerekir bakın. Çaba ve azim, bunlar benim sözlerim değil aziz dostlar, aktarıyorum. Kalp Hak Teala'yı zikreder hale gelsin. Bu zikir telkini önce Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh kalbine, Selman-ı Farisi'ye, Cafer-i Sadık'a, oradan Sultan Bayezid'e, ondan efendim Şeyh Ebul Hasan Harakani'ye, Allah ona da gani gani rahmet eylesin, Kars'ta mutlaka ziyaret ediniz efendim. Kars'a gittiğinizde orada türbesi vardır. Ondan Büyük Şeyh Ebu Ali Farmedi Tusi'ye ve ondan da bize ulaşmıştır diye silsileyi de aynı zamanda nazara veriyor, anlatıyor. Yani ben bunları kafama göre söylemiyorum, bir silsileye yaslanıyorum. Ben efendim nevzuhur değilim, napuhte değilim. Kendi kendine böyle bir şeyler ortaya koymaya çalışan biri değilim demeye getirip sözlerinin nesebini de belirginleştirmiş oluyor. Bu da önemli bir noktadır. Evet. Bunu söylediler ve mübarek başlarını öne eğip öğle ezanına kadar böyle durdular. Yani murakabe halinde. Murakabe, başın öne eğilip insanın kendi iç aleminde seyir-i sefer halinde olması, seyahat halinde olması şeklinde de zuhur eder. Bu da görünen bir durumdur. Evet. Başkaca örnekler verelim. Efendim daha sonrasında diyor mübarek yüzlerini fakire çevirdiler ve şöyle dediler. Dediler ki büyük üstad Ebu Ali Farmedi dünyadan ahirete göçtükten sonra bana şeriat ve tarikatte ya efendim bir problem zuhur edince onun ruhaniyetinden istimdad ediyordum. Efendim bu vardır. Yani ilimde, irfanda, hakikat yolculuğunda önde olan insanların efendim müteveffa, onların Allah'a bir adeta vesile kılınması anlamında, vasıta değil asla, ruhaniyetinden istimdad etme vardır. Efendim irfan kültürünün içinde çok önemli bir karşılığı var bunun. yardım istiyordum diyor ve o anda Hazretin ruhaniyeti o meseleyi çözdü. Bu yolda Hace Farmedi'den bize ulaşan irfanı ve maneviyatı efendim sizlere, muhtaçlara ben de ulaştırıyorum diyor. Mesela üveysilik diye bir yol vardır biliyorsunuz. Daha önceden ahirete göçmüş büyük bir zatın ruhaniyetinden istimdad etme, ders alma, ilim öğrenme, bunun çokça örnekleri, yolları vardır. Nice nice efendim yaşanmış haller geçer. Ondan sonra şahsi hikayeler dinlesek kim bilir neler çıkar. Bunu da bilmek gerekir diye şahsen düşünüyorum. Şimdi bunları geçiyorum. Gelelim asıl paylaşmak istediğim kısımlara. Evet. Evet, çizme imalatı ve çiftçilik yaparlardı dedim. Hak Teala ona ne verdiyse onu fakirlere, yetimlere, gariplere ve ailesi kalabalık olan yoksullara verirlerdi. Yani buldular mı dağıtırlardı. Efendim, tasadduk ederlerdi ve insanlarla mutlaka paylaşırlardı. Kendileri bir kenara yığmazlardı. Ömründe hiçbir defa dilenmemişti ve talebelerini de bundan kesinlikle men ederdi. Çünkü zillettir. Efendim, bir müminin onuruna, izzetine yakışmaz. Allah bizi başkalarına el açmaktan uzak tutsun efendim. Çok önemli. Yani çok özel durumlar olur, ayrı bir şey. Ondan sonra daima Allah'a güvenir, dünyayı imar için uğraşmazdı. Bunu söyledim. Senede 40 gün emri maruf, nehyi münker yapardı. Bakın diğer zamanlarda yapmıyor mu? Yani emri bil maruf, nehyi anil münkeri senede 40 güne mi? Hayır. Senede 40 gün bunu fiilen daha da canlı, aktif yaparlardı. Diğer günlerde hani zaten belli bir dozda devam ediyor. Belli bir ayarda devam ediyor. Ama 40 gün bunu daha aleni, daha cehri, daha açık, daha net, daha fiili ortaya koyarlardı. Ve böylece insanlara o fiille de örnek olurlardı. Padişah ve zenginlerin evine gitmezdi. Bu da önemlidir. Emirler, yöneticiler, ehli siyaset, ehli ilmin kapısına gelir. İlim siyasetin kapısına gitmez. İrfan siyasetin kapısına gitmez. Gücün kapısına gitmez. Güç ilmin kapısına gelecek. Yani manevi güce maddi güç tabi olacak. İşte bu silsile bozulduğu zaman da efendim ilim ve irfan kaynakları bozulmaya başlıyor. Problem üretmeye başlıyor. Ondan sonra ticarileşme, ondan sonra tasannu, ondan sonra gücün, maddi gücün istediği doğrultuda söylem, ifade üretme gibi bir tavır, yaranmacılık ortaya çıkıyor ki her şey ona göre tevil ediliyor, eğilip bükülmeye başlanıyor. Bakınız bir daha söylüyorum. Yani bu maddi otoriteye düşman olmak anlamında değil, karşımıza almak, savaş açmak anlamında değil ama kesinlikle maddi otorite manevi otoriteye bağlı olacak, bağımlı olacak. Yani siz siyasetin, gücün ayağına gitmeyeceksiniz, o sizin ayağınıza gelecek. İlim ve irfan için söylüyorum bunu. Onu temsil edenler açısından söylüyorum. Bakınız buradaki hassasiyet birçok alimin ve arifin hassasiyetidir. Daha sonra bu bozulduğu için Osmanlı'nın yıkıldığını söyleyenler vardır. Efendim, Koçi Bey Risalesi'ni okursanız çok iyi anlarsınız. Koçi Bey Risalesi'nde alimler padişahların payandası, koltuk değneği haline geldiler. Ondan padişahlardan 3-5 kuruş para alabilir miyiz diye ifade, ilim üretmeye başladılar. İtibarları düştü, ayaklar altına serildi ve ondan sonra da Osmanlı'nın yıkılışı hızlandı mealinde çok ciddi tahliller vardır. Koçi Bey Risalesi Osmanlı'nın sosyolojik çöküşünün sosyolojik temeller açısından çok enteresandır. Belki onda bir zaman gelir çalışırız inşallah. Evet. 75 sene bekar yaşadılar, sonra evlendiler. Bu tür örnekler vardır. Evlenmek biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Ama efendim yalnız kalan, evlenmeyen zatlar vardır. Biraz böyle iyi sevi meşrep. Kendini tabii ilme, irfana adadıkları için keyfi olarak değil, belki o dönemki çalışmaların yoğunluğundan vesaire yapmışlardır. Ama bakın Hemedani Hazretleri sonra evleniyorlar. Niye? Ta ki bir sünneti daha yerine getireyim hassasiyeti. Yani 75 yaşında da olsa ben o sünnetten uzak kalmayayım hassasiyeti olarak okunabilir. Evet. Şimdi sözleri tatlıydı. Tebessümle konuşurlardı. Açlıktan ve riyazattan dolayı belleri bükülmüştü. Yüksek sesle cehri zikir yapmazlardı. Birçok talebesi vardı. Onların zamanında cehri zikir yoktu. Efendim, Ebul Hasan Harakani'yi görmüşlerdi. Ve efendim aynı şekilde o geleneğin aktarıldığına da şahit olmuşlardı. Nefesi tutarak kalp zikri yaptıkları için uzuvları daima terli olurdu. Evet, nefesi tutuyor. Hani dili damağa yapıştırma hadisesi vardır biliyorsunuz. Ve uzuvları daima terli olurdu. Ona devam ettikleri evrattan hariç olarak her farz namazdan sonra bir cüz Kur'an okurlardı. Kur'an'la bağı daima devam ediyor, hiç kesilmiyor. Şu anda medfun bulundukları Gatfer semtinin Hoşrut mahallesindeki evden Mescid-i Cami'ye gidinceye kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmederlerdi. Bir mesafe var demek ki, epeyce. Şurada aktarmak istediğim bir şey var. Yusuf Hemedani Hazretleri, bakınız, yürüyerek 38 defa hacca gitmiş bir zat. 38 defa, o zamanın şartlarını gözetiniz, düşününüz. Ne kadar zorluk var, ne kadar müşkilat var. Hafs kıraatiyle 1000 Kur'an hatmi okumuşlardı. 1000 Kur'an hatmi. Tefsir, hadis, fıkıh, usul, furu ve kelama dair 700 kitabı ezberlemiş ve 213 meşayihle tanışmışlardı. Gayreti görüyor musunuz? Söylediklerim lütfen bir daha işte netleşsin. İlim duası. İlim duası. İlim duasında bakınız bu zat 700 kitabı hıfzını almış, ezberini almış. Bu ne demektir? Bir düşününüz. Biz 3 cümleyi, 5 cümleyi bir araya getirip toparlayamıyoruz, aklımızda tutamıyoruz. Hele yeni nesillerde bir duayı öğretemiyorsunuz. Neden? Çünkü biz hafızamızı gerçek anlamda kullanmıyoruz. İlim yolunda erkenden yolculuğa çıkmadığımız ve kendi dünyamızı duru, arı tutmadığımız için birçok şeyden mahrum kalıyoruz. Tefsir, hadis, fıkıh, usul, furu ve kelama dair kelam da okumuş. 700 kitabı ezberlemişlerdi ve devrinde ne kadar alim, meşayih, mürşit varsa bunların hepsini görmüşlerdi. 213 tane. Gezmiş, dolaşmış, kimde ne var, ne yapıyor, hangi manevi özellik var, bunları devşiriyor, alıyor. Ta ki kendi manevi yolculuğunda bir ilmek daha kazanabilir mi, bir ilmek daha kendine katabilir mi? Bunun hesabında efendim olmuş bir insan. Çoğu günler oruçlu olurdu. 8000 putperestin Müslüman olmasına vesile olmuştu. 8000 kişi. Bakınız, evet. Yani sayıları bilinmiyor, daha da fazlası var diye burada eserde geçiyor. Pekala, şimdi efendim zamanımız bir hayli daralıyor. Şu bu kısmı bugün toparlayalım. İyi ok atarmış zat, mal mülk satın almazmış. Mushaf, seccade, tarak, misvak ve havlu yanında taşıyor. Temizliğe son derece riayet. Bakınız, mushaf, seccade, tarak, misvak. Havlu, bunlar ayrılmıyor. Göz ağrısı ve yaralar için ilaç ve merhem yapar. Vücut ateşi için muska verirdi. Yani Kur'an'dan ayetler yazıyor, yoksa muskacılık anlamında değil. Efendim, çete ve tokmak orduları geldikleri zaman onlarla savaşırdı. Yani postumda oturayım, hiçbir şey yapmayayım. Hayır, aynı zamanda mücahit. Aynı zamanda gerektiğinde savaşıyor, mücadele ediyor. Sürekli abdestli bulunur, özürsüz olarak cemaatle namazı terk etmezdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya çok dikkat edelim. Kimden daha çok cefa ve eziyet görmüşse ona daha iyi davranırdı. Etrafında düşman olarak söylemiyoruz. Yani dosttur, ahbaptır, yarandır, Müslümanlık dairesindedir. Kimden daha çok cefa ve eziyet görmüşse onlara daha iyi davranırdı. Ta ki onu kazansın. Yani ona taş atana o daha bir mülayimetle efendim yaklaşır ve onu kazanmaya çalışırdı. Evet, yemeğini kendi pişirir, elbisesini kendi yıkar ve eğer elbise yırtılırsa kendisi yamar. Zaten bekar da olduğu için 75 yaşına kadar evlenmemiş biliyorsunuz. Pazarda pişen yiyeceklerden yemezdi. Yani sağda solda sürekli efendim o restorana gideyim, burada oturayım, dışarıda yiyeyim falan böyle bir şey yok. Zaten bu dışarıda yemek kültürünün de başlı başına sorgulanması lazımdır. Yani manevi haller açısından nasıl bir tesir uyandırıyor? Bunun mülahazasının yapılması lazım. Üzerine düşünülmesi lazımdır şahsen kanaatim. Çünkü dışarıda yemenin getirdiği bir hal vardır. Yani o hal insanda yerleşir ve insana bazı özellikleri kazandırır ya da kaybettirir. O açıdan iyi bakılması lazım. Efendim, başkan çok dua eder. Talebelerine de çok dua etmelerini tavsiye ederdi. Salavat ve istiğfarı çok okurdu. Vitir, teheccüd ve tesbih namazlarını birbirine yakın kılardı. Efendim, yüksek sesle gülmezdi. Kimsenin nasibine, lokmasına mani olmazdı. Yumuşak tonda konuşurdu. Yolda sakin yürürdü. Evet. Efendim, asla keramet vesaire gibi bir gösterişe girmezdi. Yani ben şöyle kerametim var, böyle olağanüstü hallerim var. Bunların satışına yanaşmazdı. Bunların gösterişçiliğinden kendini men ederdi ve yasaklardı. Efendim, müminlerden onu davet eden kim olursa olsun giderdi. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi küçük görmez, hafife almazdı. Hiç kimseye karşı da övünmezdi. Kabir ziyaretine çok giderdi aziz dostlar. Mezarlıkta ayakkabısız dolaşırdı. Enteresan. Kabir ehline selam verir. Ayetler ve hadislerden nakledilen dualardan okurdu. Çoğunlukla ekmeği sirkeyle yerdi. Evet. Ondan sonra duayı seyfi, kasideyi bürde, 40 ismi azam ve Kur'an ayetlerini çok okurdu. Evet. Manevi sohbetleri çok olurdu efendim. Pazara az giderdi. İslam'ın ilk 4 halifesinin faziletlerini çok anlatır. Çehar, Yari, Güzin dediğimiz o 4 büyük halife, onların menkıbelerini naklederdi. Helal yiyen ve helal işte çalışanları dost edinirdi. Birisinin dost edineceği zaman helal yiyip yemediğine dikkat eder, helal işte çalışıp çalışmadığına son derece dikkat ederdi. Efendim, ölümü, kıyameti, can vermeyi, kabir sualini, tekrar haşri, amel kitabını okumayı, amellerin tartılma yerini, sırat köprüsünden geçmeyi çok hatırlatır, çok çok vurgular ve çok ağlardı. Yani kalbi hüşyar idi. Efendim, ağlamak biliyorsunuz kalbin dilidir, kalbin dile gelişidir. Evet, şimdi bu halleri elhamdülillah baya baya anlatılıyor. Ben de bugün biraz detay vermeye çalıştım. Hep teorik konular konuşmayalım, biraz da pratikten bahsedelim diye. Yani ilim ve irfanın tezahürlerde bir kısım zatlarda, bazı zamanlarda nasıl gözükmüş ve biz de buradan kendimize, günümüze ait nasıl hisseler çıkarabiliriz anlamında bir yaklaşımla bazı somut vurgularda da bulunmaya çalıştım. Ama zaman her zamanki gibi galip geldi. Zaman şu anda efendim hükmünü icra etti ve bana diyor ki ey efendi sus. Biz de zaman hükmüne razı olacağız, sükut edeceğiz. Kaldığımız yerden inşallah bir diğer programımızda devam edeceğiz. Rutbetül Hayat, Hayat Nedir? Hace Yusuf-u Hemedani Hazretlerinin eserine devamın niyetindeyiz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bugün biraz böyle geldi. Lütfen kabul ediniz. Her zaman derli toplu olmaz. Bazen kopuk kopuk gelir. Bazen çok insicamlı gelir. Hayatın akışı da tıpkı böyledir. Muhabbet ederiz efendim. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.